Hoş sohbet sokağı.
Her şeyin mevsimde. Günde bir tane portakal.
Bizim salça var abi.
Doktor Jacob, size her şeyin.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
İşte yürüyüş başladı Hoş Sohbet Sokağı'nda. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Didem Güneri ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar bu güzel programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız sizinle. Beraber yürüyeceğiz Hoş Sohbet Sokağı boyunca ama bugün sanat kafesinde bir kahve içmeye davet ediyoruz sizi. Hazırlayın kahvelerinizi. Birazdan içeceğiz çünkü. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizim telefon numaralarımız. Ve Instagram'da da yerimiz var. Hoş Sohbet Sokağı. Bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi eğer cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Evdeyiz biz. Hiçbir şeyle uğraşamayız. Televizyon açık diyorsanız radyo kanallarını açın. Kablo TV varsa orada da TSR olarak bizi dinleyeceksiniz. Yok, bizim kablo TV'miz yok. Dijitürk'ümüz varsa 423. kanalda sizin için bekliyor sizi.
Sedasız açardım gecelerde, kimse bilemez, göremez kuyutularda. Sonsuz ve dipsiz sevdalarda, duygularda, sakin, kimsesiz ve sahipsiz uykularımda. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Açardım gecelerde, kimse bilemez, göremez kuyutularda. Sonsuz ve dipsiz sevdalarda, duygularda, sakin, kimsesiz ve sahipsiz uykularımda. Şimdi artık seni koklar yalnızım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Şimdi artık seni koklar yalnızım, seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Thank you. seni koklar yalnızlığım. Seni arar, seni sorar sevda çiçeğim. Şimdi artık seni koklar yalnızlığım. Seni arar, seni sorar sevda çiçeğim.
Dinleyenlerimiz, uluslararası ödüllü yönetmen Merve Gezer'in son kısa filmi Peripeteya, Talih Dönüşü, dünyanın en eski kısa film festivallerinden biri olan 74. Montecatini Uluslararası Kısa Film Festivali'nde kurmaca dalında en iyi kısa film ödülünü aldı. Ailesine çöpten kağıt ve plastik toplayarak yardım eden 9 yaşındaki Adem'in hikayesini konuk alan film, Kotka İnsan Hakları Film Festivali'nde de jüri özel ödülüne layık görüldü. Filmin konusu ve çekim ve aldığı tepkiler üzerine konuşacağız biz yönetmen, senaryo yazarı aynı zamanda Merve Gezer'le. Merve Hanım merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle.
Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz yayınımıza Merve Hanım. Evet, ne kadar çarpıcı bir konu bu böyle. 9 yaşındaki Adem'in hikayesi. Kim bilir sizi ne kadar derinden etkiledi ki ve siz de nasıl bir senaryo yazdınız ve sonrasında da onun yönetmenliğini yaptınız ki size böylesi iki ödül getirdi. Neler hissediyorsunuz?
Şimdi aslında konumuz ne? Çocuk işçiliği ve biz bu çocukları her gün sokaklarda görüyoruz, doğru mu? Ve bu çektikleri kağıt arabaları çoğu zaman kendi bedenlerinden bile çok daha büyük. Ve iki tekerlek üstünde sabahleyin çok erken saatlerde yola çıkıyor bu çocuklar ve akşama kadar aslında yaptıkları tek bir hareket var. Bir çöp konteynerinin içine bedenlerini sarkıtmak ve oradan kağıt ve plastik toplamak. Bu neredeyse artık günümüzde normalleşti diyeceğim ama normal kelimesi o kadar çirkin ki bir çocuk işçiliğinin tanımı için. Çünkü sonuçta çocuk işçiliği aslında temel bir çocuk hak ihlali ve çocukların hani sağlıklı bir şekilde gelişmelerine engel olan eğitimlerine, ki eğitim biliyorsunuz en önemli şey, ki ileride bunlar toplumda önemli bir yani toplumun sağlıklı parçası olabilmeleri adına eğitim şart ve bunlardan mahrum kalıyorlar. Ben de her gün aslında bu çocukları gördüğüm için bir yönetmen olarak rahatsızlığımı bu şekilde dile getirmek istedim.
Evet. Peki bize şöyle kısaca bir çocuğun hayatından bahsedebilir misiniz? Bu çöp toplayan, plastik toplayan, kağıt toplayan çocuğun hayatı sokaklarda nasıl başlar, nasıl devam eder ve siz bunu senaryoya alıp da filme uyarladığınızda kısa bir özet yapabilir misiniz bizim için Merve Hanım?
Elbette, yani şimdi aslında hep şey deriz ya, sanat toplumun aynasıdır diye bir hep klişe kullanıyoruz aslında ama tabii ki bunun çok bir hakikat payı var. Sonuçta yapmış olduğumuz bir şey. Bir yönetmenin aslında bence hayatta yaptığı en iyi şeylerden biri gözlem.
Doğru.
Ve ben bu senaryoyu yazmadan önce, ben aslında bu senaryoyu yazma fikri Gaziantep'te bir Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi'nin 30. yılı için Gaziantep'te bir proje için bulunuyordum. Ve bu çocuk aslında, ben bu çocuğu orada gördüm.
Evet.
Ama tabii Gaziantep'te olması fark etmiyor. İstanbul, Ankara, bugün Türkiye'nin birçok yerinde bu tarz çocukları görüyoruz. Ve ben senaryoyu yazmadan önce çocukları, yani benzer çocukları takip ettim. Ne yapıyorlar diye ve onların aslında o bir günlük işte trajesi, yani yolu, hangi sokaklara giriyor, ne yapıyor, ne ediyor, nasıl jestüel yapıyor. Bunları aslında çok uzun süre takip ettim ki ondan sonra kağıda geçirebileyim istedim.
Tabii, tabii.
Ve bizim aslında yazmış olduğumuz ve filmde oynayan çocuğumuzun ailesi de kağıt topluyor ve o yol aslında kendi babasıyla beraber kağıt toplamaya çıktığı aynı yol. Ve babasının aslında günlük jestlerini yaptı oyuncumuz orada. Yani şöyle söyleyeyim, o kadar çocuk babasının yapmış olduğu jestleri de kafasında o kadar, hani onun için o kadar doğal ki, çünkü doğduğu günden beri aslında hep babasını gözlemliyor. Tabii, hep orada tabii. Ve hep aynı şeyi yapıyor. Hı-hı. İcabında ona yardım ediyor. O da elini uzatıyor ve konteynerden bir şeyler topluyor. Ve onun için aslında kendi bir gününün aslında kamera önünde oynamak gibi bir şey oldu.
Evet, evet. Peki oyuncumuz dediniz. Siz elbette farklı oyuncularla çalıştınız değil mi?
Yani şimdi şöyle, böyle bir...
Gerçek kişiyle senar... değil yani. O da var mıydı, dahil miydi filme?
Tabii ki. Hı. Tabii ki, yani filmin başrol oyuncusu şu anda bizim yani gerçekten şey gözlemlediğimiz kişi.
Aa, evet.
Çünkü böyle bir proje için hani bir çocuk aktör kullanmak mümkün değil. Çünkü o jestlerin son derece doğal yapılması lazım. Tabii ki hani hep şey derim, sinema en büyük sahtecilik sanatı. Tabii ki biz hani çöpler, temiz konteyner kullanıp onu sanat yönetmeni işte kömürle, nar ekşisiyle falan kirleten her şey aslında çöplerin hepsini biz kendimiz hazırladık. Temiz bir ortamda, yani aslında sağlıksız bir ortamda
çektiniz. Hangi şehirde çektiniz peki Merve?
Ankara'da. Evet, Ankara'da çektik.
Hangi semtteydiniz?
Çankaya semtinde. Buradan Çankaya Belediyesi'ne de teşekkür edeceğim. Bize iki tane temiz konteyner gönderdi. Biz bunları böyle çevire çevire bütün film boyunca...
Siz onu kirlettiniz.
Tabii kirlettik.
Onlar temiz yolladı.
Tabii temiz yolladı. Biz işte nar ekşisiyle, ondan sonra kömürle, ondan sonra üstüne işte bir şeyler döktük. Çöpleri aslında şöyle söyleyeyim. Evde kendim böyle bayağı bir çöp biriktirdim, hazırladık. Sanat ekibi kağıtlar, işte şeyler koydu.
Harikasınız.
Bir de şey yaptık. Böyle bir hafta boyunca bütün o yol üstünde bulunan konteynerların içinin fotoğraflarını çektik. İçinde insanlar çöplerini neler atıyor bilmişsiniz. Onların görüntülerine ve onların hani gerçeğe en yakın bir şekilde neyse çöpleri de o şekilde hazırladık.
Bence siz hani diyorsunuz ya, sinema en büyük yanıltıcı sanattır diye. Aslında siz onu olabildiğince gerçeğe yakın yapmaya çalışmışsınız ve bence hiç kimse hiçbir şekilde kandırılmadı bu filmi izleyenler arasında. Ne dersiniz?
Ya kandırılmadı.
Çok gerçek çünkü, her şey.
Yani şöyle, amaç aslında biz şimdi sonuçta önemli toplumsal bir konuyu çekiyoruz. Nedir? Çocuk işçiliği ve tabii ki onu hani gerçeğe en yakın şekilde aktarmamız gerekiyor. Çünkü sonuçta çocuklarla çalıştığımız için de hani çocukların tabii ki sağlıksız koşullarda ya da yani zor ortamda çalışmaması lazım. Onlar için aslında şöyle söyleyeyim. Çektim zaten. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. İnşallah ileride Adem'in de oyunculuk sektöründe yer almasını istiyorum. Çünkü bu kadar organik ve doğal oynayan bir
yetenekli
çocukla daha önce
çocuk demek
çok yetenekli, yani çalışmamıştım.
Adem'in soyadını da söyler misiniz Merve Hanım? Onu da zikretmiş olalım burada.
Adem'in soyadını söylemeyeyim.
Öyle
Adem
mi?
Çeliktop,
tamam.
Hadi söyleyelim. Adem Çeliktop söyleyelim.
Hı-hı. Peki.
Çok çok yetenekli bir çocuk. Şöyle söyleyeyim. Okumayı çok seviyor bir kere her şeyden önce.
Harika.
İnşallah okulunu bitirdiği zaman hani onu daha çok film ve dizi setlerinde görebiliriz diye ümit ediyorum.
Siz Adem'le Antep'te mi karşılaştınız, buluşmuştunuz? Yani orada gördüğünüz bir çocuk muydu yoksa Ankara'da mı?
Ankara'da tamam. Tesadüf sokakta bulduk. Babasıyla tamam. Babası çalışırken ona yardıma çıkmıştı ve sokakta gördü. Projeyi ailesiyle paylaştık. Sıcak baktılar böyle bir konuya. Hı hı. Ve biz iki ay kadar aileyle her gün beraberdik. Çocukla her gün beraberdik. Çünkü günün sonunda bir çocukla çalışacağımız için hani onun eline bir senaryo verip bunu ezberleyip gel şeklinde bir tabii. Çalışma olamaz. Yani mümkün değil.
Ellerinize sağlık Merve Hanım. Her şeyden önce sizi tebrik ediyoruz. Böylesi
teşekkür
toplumun
ederim.
Bir yarası olan bir konuyu, çocuk işçiliğini gündeme getirdiğiniz için ve elbette tebrik ediyoruz çünkü bunun da beraber almış olduğunuz o kıymetli ödüller için. Yolunuz açık olsun. Daha nice
ediyorum.
Toplumsal yaramıza bir yönetmen gözüyle bakıp yine kaleme alarak yüreğimize dokunacağınızı düşünüyorum ben. Merve Gezer'le birlikte sevgili dinleyenlerimiz, senaryo yazarı ve yönetmen.
Thank you. Son bin tanımda sırtımda paralandı çoktan. Şile bezindendi. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infarktında yüreğimin. Sen şimdi yalnız saçımın akında, alnımın çizgilerindesin memleketim.
Sevgili dinleyenlerimiz, yalnız Türk Edebiyatı'nın değil, dünya edebiyatının da en önemli şairleri arasında gösterilen Nazım Hikmet'in doğum günüydü 15 Ocak. 61 yıllık ömrüne ne yaşantılar, ne büyük eserler sığdırdı Nazım Hikmet. Evet, Nazım Hikmet'in edebiyatımızdaki yerinden bahsedeceğiz. Yaşamından, bilmediğimiz yanlarından ve tabii ki eserlerinden. Bilede Yaman bugün bizimle birlikte. Hoş geldin Bilede'cim.
Hoş bulduk efendim.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, her şeyden önce şunu çok büyük bir mutlulukla söylüyorum. TRT Dinle mobil uygulamasında en çok dinlenen ikinci program olan Şiir Gemisi'ni biz Bile Dayaman'la bir yıl boyunca yapmıştık. Ve o yüzden de çok büyük bir kıvanç duyuyorum Bilede'cim.
Ben de aynı şekilde kıvanç duyuyorum. Herkesi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.
Ve aynı zamanda sevgili dinleyenlerimiz, dünyayı elimizden alıp ölümsüz ağaçlar dikecek olan o çocuklar var ya, Nazım Hikmet'in dizelerindendir bunlar. İşte o çocuklar için kitaplar yazan, neden çocuklar için kitaplar yazdığını öğreneceğimiz ve elbette yine Nazım'la ilgili konuşacağımız yazar Havva Tekin Hanımefendi bizimle birlikte. Hoş geldiniz Havva Hanım.
Çok teşekkür ediyorum.
Evet, biz bugün Nazım Hikmet'ten bahsedelim istedik. Az evvel telefon bağlantısında Merve Gezen yönetmen bize bir çocuğun hayatını nasıl senaryolaştırdığını ve film yapıp sonrasında ödüller aldığını anlattı. Nazım Hikmet'in de bu konuda yazmış olduğu, çocuklarla ilgili yazmış olduğu, dünya ile, barışla, memleketle, her şeyle ilgili yazmış olduğu ve hepimizin içine işleyen şiirleri var. Her şeyden önce Bile Dayaman, acaba Hoş Sohbet Sokağı'nda Nazım Hikmet'in özelliklerinden, işte şiirsel özelliklerinden, yaşam özelliklerinden, hepimizin aklında kalacak gibi bize böyle hap niyetini verebileceğin şeyler var mı? Örneğin Nazım Hikmet'in şairliği genetik özelliklerinin bir uzantısı mıdır?
Şüphesiz. Tabii ki burada kıymetli hocamız, Havva hocamız buradayken bana çok laf düşmez ama dilim döndüğünce ben de Türk şiirine damga vurmuş. Evrensel manada şöhret kazanmış, şöhret kapılarını aralamış. Nazım Hikmet'le ilgili 3-5 kelam etmekten memnuniyet duyuyorum.
Çok memnun oluruz biz de.
Nazım Hikmet'in, öncelikle şunu belirtmeliyim. Nazım Hikmet'in dedesinin Nazım Paşa olduğunu ve kendisinin Mevlevi bir şair olduğunu, iyi, sıkı bir şair olduğunu, Nazım isminin buradan geldiğini, Hikmet isminin ise babasından mülhem koyulduğunu, daha doğrusu kendisinin o şekilde kullandığını belirterek başlayayım.
Evet.
Kendisi entelektüel bir ailede büyümüştür diyebiliriz. Aileden gelen ciddi bir eğitim mevcut. Aileden aldığı erken çocukluk döneminde üst düzey bir terbiyeden bahsedebiliriz.
Evet.
Osmanlı terbiyesinden. Dolayısıyla Nazım Hikmet'in ilk çocukluk yılları şiirle alakadar geçiyor.
Evet.
Şiire hiç yabancı bir çocuk değil. Bu her kula nasip olmaz. Bizim gibi şiirle iştigal eden, şiire meraklı olan,
doğru,
şiir işçiliği yapan insanlar için kıymetli bir şeydir.
Evet.
Her şaire nasip olmayan bir durum.
O zaman anne yanında şiirseverlik var mı? Anne tarafında, Celile Hanım'da.
Muhakkak. Muhakkak şiirseverlik var. Aileden gelen bir gelenek söz konusu, az önce söylediğim üzere.
Evet.
Nazım Hikmet'in çocukluk çağı bu şekilde şiire de yabancı geçmediği için şiirle ilgili ilerleyen zamanlarda da esasında daha önce şiir gemisinde bahsetmiştik. Örneğin Yahya Kemal'le tanışması,
evet,
Yahya Kemal
Beyatlı'nın
dedesi Nazım Paşa'yı yakından tanıyor olması, aileye gidip gelen hatırlı dostlardan olması Nazım Hikmet'in sanatının da kendi özel hayatının da dönüm noktalarından birisi.
Evet. Yahya Kemal ondan ne tür izler bırakmıştır Bileda?
Yahya Kemal hem menfi hem müspet izler bırakmış diyebiliriz.
Menfi izler de var.
Hocam ayrıntılarıyla daha iyi bilir ama.
Estağfurullah.
Yahya Kemal Mektebi Bahri Şahane'de hem hocası Nazım Hikmet'in. Aynı zamanda Necip Fazıl'ın da hocası. Evet. Necip Fazıl'la Nazım Hikmet edebiyat meraklıları bilir. Sınıf arkadaşıdır.
Evet.
Yahya Kemal hem hocası olması hasebiyle hem de eve sık gidiyor geliyor olması hasebiyle, Celile Hanım'la olan münasebeti sebebiyle bir de Nazım Hikmet'in hayatında derin izler bırakmış bir şair, bir şahsiyet. Yahya Kemal Nazım Hikmet'in şiire olan yeteneğini, şiire olan istidadını fark ettikten sonra ona özel ilgi alaka göstermiş. Onun erken şiir döneminde, çocukluk döneminde, gençlik döneminde
katkı
sunduğunu söylemek mümkün.
Ta ki hangi noktaya kadar?
Ta ki 1921'e kadar.
Ne esas oluyor 1920'de bile devam?
Yahya öncesinde menfi olarak az önce bahsettiğim hadiseler ceryan ediyor. O da şu: Yahya Kemal Celile Hanım'a aşık oluyor.
Evet. Nazım Hikmet'in
annesine. Nazım Hikmet de bunu fark ettiği anda artık Yahya Kemal'in kendi evlerine gelmesini, annesiyle görüşmesini kabul etmiyor.
Evet.
Devamında ise Nazım Hikmet'in 1921'de çok bilindik hikayedir. İşte o Moskova hikayesi, Rusya hikayesi, daha doğrusu Rusya macerası başladığında 1921'de. Onlar bir tutkuyla Trabzon limanından açılıyorlar bir gemiyle. Oradan o dönemki Sovyetler Birliği topraklarına ulaşıyorlar. Ve artık orada da hem içtimai hem fikri hem hissi yapısı değişmeye başlıyor Nazım'ın zaten.
Şimdi o şey, o hikaye hep aklıma o geliyor. Ben onu çok seviyorum. Hep de söylüyorum zaten, seni gördüğümde bu konu açıldığında hocam olarak girdiğiniz bu eve demiş Yahya Kemal Beyatlı'ya, babam olarak çıkmayınız diye bir not yazıp cebine bırakmış. Buradaki zarafet de çok ayrı.
Yazdığında da onlu yaşlarında daha.
Ya küçücük, o kadar rahatsız olmuştu. Evet. Peki Bileda Yaman'la sohbete devam edeceğiz ama Havva Hanım, sizin de Nazım'a bir yakınlığınız var.
Bir kere şair olarak Nazım'a yakın olmayan acaba kim vardır diye sorarım her zaman. Çok özel bir şair ağırladı Türkiye Cumhuriyeti diyorum her zaman. Az önce sevgili Bleda'nın anlattıklarının yanına ekleyeceğim şu var. Çok yurdunu, insanı, yüreği çok seven bir şair Nazım Hikmet. Bu yüzden de şiirinin çok değişik renkleri var.
Evet.
Yani bir sokağı anlatırken, bir savaşı, bir kavgayı, bir aşkı anlatırken o kadar farklı renk ve dokunuşları vardır ki şiirinde. O bizi öncelikle sarmalıyor zaten.
Dil mi o zaman sizi en çok etkileyen?
Kesinlikle. Dil ve dile yerleştirdiği imgeler her zaman çarpıcıdır Nazım Hikmet'in. O güne kadar söylemiş olanı farklı bir şekilde söylemek, farklı bir şekilde ifade etmek zaten şiirin başkalığını yaratıyor. Bu yüzden de Nazım'ı ben her zaman çok ayrı bir yerde algılarım. Kendini anlatırken bile o kadar şiirsel bir yol bulmuştur ki yani bütün yaşadığı olumsuz ve olumlu ne varsa o dizelerin içinde onun o bir tür yelkenliyle coşa coşa gittiğini düşünürsünüz.
Hadi o zaman siz bize onun dilinden kendisine anlattığı bir biyografiyi okuyun.
Bir tür biyografi bu. Bunu okumak isterim.
Çok seviniriz.
1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim. 19'umda Moskova'da komünist üniversite öğrenciliği. 49'umda yine Moskova'da parti konukluğu. Ve 14'ümden beri şairlik ederim. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını. Ben hasretlerin. Hapislerde yattım, büyük otellerde de. Açlık çektim, açlık grevi de. İçinde ve tatmadığım yemek yok gibidir. 30'umda asılmamı istediler. 48'imde barış madalyasının bana verilmesini de. 36'ımda yarım yılda geçtim 4 metre kare betonu. 59'umda 18 saatte uçtum Prag'dan Havana'ya. Lenin'i görmedim, nöbet tuttum tavutunun başında. Partimden kopartmaya yeltendiler beni, sökmedi. Yıkılan putların altında da ezilmedim. 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık haset etmedim Charlo'ya bile. Aldattım kadınlarımı, konuşmadım arkasından dostlarımın. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı, ne mutlu bana. Başkasının hesabına utandım, yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söylemedim. Bindim trene, uçağa, otomobile. Çoğunluk binemiyor, operaya gittim. Çoğunluk gidemiyor, adını bile duymamışlar operanın. Çoğunluğun gittiği kim yerlere de ben gitmedim 21'den beri. Camiye, kiliseye, tapınağa, havraya, büyücüye. Ama kahve falına baktırdığım oldu. Yazılarım 30 dilde basılır. Kansere yakalanmadım ama yakalanmam da şart değil. Başbakan falan olacağım yok. Meraklısı da değilim bu işin. Bir de harbe girmedim. Sığınaklara da inmedim gece yarıları. Yollara da düşmedim peki yapan uçakların altında. Sözün kısası yoldaşlar, ben Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim ve daha ne kadar yaşarım, başımdan neler geçer daha kim bilir.
Kim bilir, evet. Teşekkür ederim Sava Tekin. Şimdi orada öyle bir cümle vardı ki, aşkta yaşadım, kadınları da aldattım.
Açık
şimdi,
yüreklilik.
Evet, biz de evet bir taraftan o açık yüreklilikle söylemiş ama ben Bleda Yaman'dan rica edeceğim, eğer bu fırtınalı aşk hayatından bize bahsedersen bu büyük şairin, biraz da detaylara vakıf olmuş oluruz.
Tabii ki. Hocamız kendi şiiriyle Nazım'ın hayatını özetlemiş oldu esasında. Nazım Hikmet deyince aslında biz Türkiye'de hep aynı şeyleri tartışıyoruz. Hı. Aynı şeylere parmak sokuyoruz amiyane tabirle. Hı hı. Bunlardan birisi daha çok yine amiyane tabirle magazinsel hadiseler.
Evet.
Örneğin Nazım Hikmet'in fırtınalı aşk hayatı.
Hı
hı. Bütün etik değerler bir kenara.
Evet.
Bütün ahlaki değerler bir kenara.
Hı hı.
Biz onun daha çok sanatıyla, şiiriyle, Türkçe'ye olan katkısıyla ilgilendiğimiz için bu meseleler meraklısına arz edilir, meraklısına sunulur.
Biz de merak ediyoruz Bleda Yaman.
Şöyle
bizimle de paylaşın.
Nazım Hikmet'in hayatında ne kadar kadın var? Bunların bir kısmı biliniyor, bir kısmı bilinmiyor. Biz bildiklerimizi anlatabiliriz.
Bilinmeyen de var.
Muhakkak bilinmeyen de vardır. Çünkü teknolojinin olmadığı bir dönemde yaşamış insanlardan bahsediyoruz. Nasıl aynı hikayeler Atatürk'le ilgili anlatılırsa, bunu herkesle ilgili olarak genellemek mümkün. Nazım Hikmet'in 1921'de arkadaşı Vala Nurettin'le Moskova'ya gittiklerini söylemiştim az önce.
Evet.
Orada Moskova'ya vardıklarında komşular olan, İstanbul'dan komşular olan Nişantaşı'nda otururken Matbuat Genel Müdürü Muhittin Bey var. Muhittin Bey'in bir kızı var. Nusret Berkin. Nusret Hanım.
Nusret Hanım, evet.
Nazım Hikmet'in ilk aşkı diyemeyiz belki ama çünkü çocukluk aşkları da var biliyoruz biz mahalleden yanık olduğu. Fakat Nusret Hanım Nazım Hikmet'in ilk eşi. Yıldırım aşkına tutuluyor kendisi. 1922 yılında ailelerin muhalefetine rağmen, çünkü aile yapıları çok farklı. Nusret Hanım'ın ailesi daha klasik bir Türk geleneksel yapısıyla yetişmiş. Klasik Türk geleneksel aile yapısına malik bir aile. Dolayısıyla bu evliliğe müsaade etmiyorlar. Fakat evlilik gerçekleşiyor. Ve bir süre sonra Nazım Hikmet, Nusret Hanım'ın esasında anlaşamayacağı bir kadın olduğunu fark ediyor.
Evet.
Hayallerle gerçekler uyuşmayınca yol ayrımı geliyor.
Tamam.
Devamında Nazım Hikmet yaklaşık 9 ay sonra tekrar Moskova'ya gidiyor. 1922'de
Nusret Hanım'la evliyken İstanbul'dalar mıydı?
Moskova'dalar.
Yine Moskova'da.
Tabii.
Tamam.
İkinci kez Sovyetlere gittikten sonra, daha doğrusu kaçmak zorunda kalıyor. Bu ayrıntıları boğmayalım dinleyenlerimizi.
Tamam.
Bu kez orada Yelena Yurchenko isimli bir diş hekimi hanımefendi var. Bu sefer ona vuruluyor Nazım. Lena Nazım'dan birkaç yaş büyük.
Evet.
Alman disipliniyle yetişmiş, Nietzsche hayranı. Daha çok Germen kodlaması olan bir kadın, hanımefendi. Burada tabii Nusret Hanım'la öncesinde boşanıyorlar. Burada Lena ile evleniyor. Lena ile iki yıl evli kalıyor Moskova'da. Sonra ülkesine dönüyor Nazım.
Evet.
Döndükten sonra asıl büyük aşklardan biri diyebileceğimiz.
Evliyken mi?
Artık o zaman bekar.
Yine boşanıyor.
Lena'dan boşanıyor.
İki yıl sonra boşanıyor.
Evet, Lena'dan boşanıyor. Bu sefer 1930 yılında kız kardeşi Samiye'nin arkadaşı var. O meşhur Piraye'yi biliriz. Piraye Altınoğlu Hanım'la tanışıyorlar. Piraye kendisini bırakıp, Piraye bu sırada evli.
Evet. Piraye boşanmak üzere ama galiba.
Piraye boşanmak üzere. Tamam. Kocası Paris'e gidip tiyatrocu olma hevesinde olan bir şahsiyet.
Tamam.
24 yaşında bir kadın o zaman Piraye.
Evet.
Başlangıçta Piraye'nin ailesi de, Nazım'ın ailesi de farklı nedenlerle istemiyorlar bu ilişkiyi. Fakat aşk engel tanımıyor. Deyim yerindeyse 1933'te evleniyorlar. Aynı yıl Nazım hapse giriyor. Ve
yine hasret.
Çiçeği burnunda aşıklar ayrı düşüyorlar bu hapis dolayısıyla.
Evet.
Devamında toparlayayım, çok uzatmayayım. Bu evlilik Nazım'ın aslında bize kodlarını veren evliliklerden biri diyebiliriz. Nazım'ın kadınlar aldattığını biliyoruz. Birçok kez ihanet ettiğini biliyoruz. Asıl büyük ihanetler Piraye ile evli olduğu dönemde başlıyor.
Evet.
Esasında.
Neden acaba? Neyse bilmem.
Çünkü Nazım hapisteyken kendisini ziyarete gelen üç kadından biriyle münasebeti var Nazım Hikmet'in.
Dur bakın, Piraye bunu görecek mi yoksa bir gün ziyarete falan?
Muhakkak.
Ciddi misiniz?
Orada ilginç, devamında da ilginç hikayeler var.
Burada
örnek veriyorum, 1934'te Bursa cezaevine şehir tiyatrolarından tanıdığı Semiha Hanım geliyor. Semiha Berksoy. Onu ziyarete gelince yakınlaşıyorlar. Nazım'ın aklı Piraye'de. Fakat kendine engel olamıyor.
Evet. Bu da engel değil diyor bu ilişkiyi yaşamaya.
O kendine öyle bir meşruiyet zemini yaratmış ki onun şairliği, onun romantikliği Her türlü etik değeri ortadan kaldırıyor.
Ne kadar güzel bir şey söylediniz evet. aslında. Kendine öyle bir meşruiyet zemini evet. yaratmış ki. Yani ben bunu yaparım, ben şairim, ben yaratmak durumundayım, ben yazacağım. Nasıl bir kisve bu böyle? Neyse Nazım
kendisi
yapınca
söylüyor.
Hoş geliyor bilmem.
Kendisi söylüyor zaten.
Siz yapsanız pek hoşlanmayabilirdim belki ama.
Bir gönülde iki sevda olmaz, olamaz, yalan olabilir diye dizeleri var Nazım. Hani kendini de aklamaya çalışıyor, şiirlerinde bile aklamaya çalışıyor. Yıllar sonra İki Sevda isimli şiiri. Evet. Bu az önce bahsettiğim.
Evet. İki
Sevda. Tabii ihaneti bununla sınırlı kalsa iyiydi ama elbette kalmıyor. 1935'in sonlarında bu sefer gençlik arkadaşı Suat Derviş'le karşılaşıyorlar. Biz onunla da Çamlıca sırtlarında İstanbul'un muhtelif bölgelerinde buluştuğunu biliyoruz.
Bu arada Piraye'yle evli miyiz hala?
Piraye'yle evli. O hatta zaten. Bir gün Suat Derviş'le buluşması sonrası eve geldiğinde Nazım Hikmet'in ayağı çamurlu. Pantolonu batmış bir vaziyette. Çamur bulaşmış bir vaziyette.
Hanım diyor ki neredeydin?
Tabii o sorgulamaya maruz kalıyor. Tabii Piraye her şeyin farkında. Aynen. Piraye Hanım her şeyin farkında olan bir hanımefendi. Şüphelendikten sonra durumu anlıyor Piraye Hanım. Durumu anladıktan sonra da bir kova suyu Şubat ortası bu arada söylediğim tam kışın ortası. Bir kova suyu başından boca ettiğini başından aşağı döküp balkona çıkıp ben zature olup ölmek istiyorum diye haykırdığını biliyoruz.
Of.
Nazım onu çok güçlükle içeri sokmaya çalışıyor Piraye Hanım'ı. Yine böyle buhranlı bir dönemde bu sefer dayısının kızı olan Münevver Hanım, Münevver Andaç ziyaretine geliyor hapishaneye. Bu kaçınılmaz son diyebiliriz artık Nazım için. Kaçınılmaz son gerçekleşiyor. Münevver'i gördüğü
daha
anda
kalbim yine, dayanmayacaktı benim artık.
Münevver'i gördüğü anda yine aşık oluyor. Münevver kendisine 15 yaş küçük.
Evet. Bir de dayısının kızı.
Evet. Ona yazdığı ilk şiir de sen şiiri.
Evet. Sen.
Esirliğim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin. Sen memleketimsin. Şiirini
Münevver
Hanım'a yazıyor.
Piraye Hanım nasıl oluyor? Yani sona nasıl geldik peki? Bir de onu da öğreneyim.
Piraye Hanım'la 1951'de boşanıyor.
Tamam. Münevver'in geldiği gün Piraye de mi geliyor?
Şimdi oradaki hikaye şu. Az önce bahsettiğim onu iyi hatırlattınız. Bir gün Piraye Hanım'la Münevver Hanım cezaevinde denk geliyorlar.
İşte. Oldu olan.
Nazım Hikmet'i ziyaret sırasında iki hanımefendi denk geliyor. Piraye Hanım'ın artık canına tak ediyor çünkü. Bu denk gelmeden sonra. Biz devamında bu arada Münevver Hanım evliydi demiştik. Eşinden boşanacağını söylüyor. Nazım'la olan ilişkisinden dolayı. Fakat kararını değiştiriyor.
Vazgeçiyor.
Cezaevine de gelip gitmemeye başlıyor.
Tamam.
Bu Nazım Hikmet için büyük bir darbe oluyor.
Çok.
47 yaşında Nazım o zaman. 47-48 yaşlarında işte 50'li yıllar. Hatta Tekirle Kavak isimli bir şiir var orada işte 40'ından sonra azanı teneşir paklar bu 3, 4, 5, 8 sayı sayacak değiliz diye devam eden bir şiirde.
Çok güzel.
O kendi sorgulamasını, kendi yüzleşmesini,
hesaplaşmasını
yapıyor. Tekrar Piraye'ye mektuplar yazıyor, barışmak istediğini dile getiriyor.
Piraye kabul ediyor mu?
Açlık, af yasası çıkmayınca... Nazım açlık grevine başlıyor.
Evet.
Piraye hem bu durum hem de yazdığı mektuplardan etkilendiği için ziyaretine geliyor. Fakat Nazım'ı son kez görüyor. Son ziyaret oluyor.
Evet.
Zaten 1951'de de genel haftan yararlanıp Nazım dışarı çıkıyor. Bu arada Münevver bir oğlan doğuruyor.
Evet.
Mehmet ismini alacağı
Münevver
Nazım
bir de.
Hikmet'in oğlu olacak. Biz işte bu...
Evet. Zamanı gösteriyor. Evet, tamam.
Uzatmayayım lafı. Biz Münevver Hanım'ın dünyaya getirdiği çocuğun bu hapishane ziyaretleri sırasında Münevver Hanım'la olan münasebeti neticesinde dünyaya geldiğini anlıyoruz.
Mehmet o yani, öyle mi?
Doğrudur.
Mehmet değil mi? Evet.
İsmine Mehmet ismini veriyor. Ondan sonra toparlayayım.
Tamam.
En son arada yine münasebet kurduğu kadınlar var. Dediğim gibi bunların bir kısmı biliniyor bir kısmı bilinmiyor ama artık kendisinden 30 yaş küçük olan,
evet,
sarışın bir hanımefendi olan, hı, Vera ile,
evet,
1955'te bir film için Nazım Hikmet'ten yardım istemesiyle tanışıyor.
Vera'nın.
Artık bütün şiirlerini Vera için Vera yazıyor. Için ölene kadar da hayatında Vera oluyor diyebiliriz.
Peki şimdi acaba Hava Hanım'ın okuyacağı bu şiir Bulutlar Adam Öldürmesin Vera'ya yazılmış olan şiirlerden, hayır, biri midir Bledeman? Değildir,
bu
değil mi?
Bu toplumsal bir şiir.
Toplumsal bir, evet, şiir. Hadi o zaman
ama
sizden dinleyelim.
Ama bunu okumadan önce birkaç şey söylemek, tabii, isterim. Sevgili Bledeman'ın başlattığı konuyla alakalı.
Tabii.
Güçlü bir şair, yürek adamı Nazım Hikmet. Ama bunca aşkın içinde ben onu incelerken yaşamını hep şöyle düşünüyorum. Hmm. Müthiş bir arayışla devam ediyor hayatına. Hmm. Aslında kırık bir hayat, hmm, ve o kırık hayat getirdiği genler, yaşadığı hayat onu o kadar savuruyor ki başka başka kadınlarda kendini aradığını düşünüyorum her, hmm, zaman. Hmm. Çünkü yazdığı aşk şiirleri, toplumsal şiirler, ülkeye dair çok güzel şiirler yazmış. Hmm. Hmm. Bütün bunların arasında kendini aramak var.
Evet.
Çünkü aşk aslında insanın bir tür kendini yansıtmasıdır. Hı-hı. Karşısındaki, doğru, kişiden etkilenerek. Evet. Ve bütün bulduğu aşklarda biraz kendini arıyor, örtüşmeyi arıyor. Hı-hı. Bulamıyor çünkü seçtiği kadınlar hem görsel estetik duygusuna sahip olan kadınlar, güzel kadınlar seviyor. Ama aynı zamanda o kadınların ruhuyla da örtüşmeye çalışıyor. Hı-hı. Ruhu örtüşmüyor çünkü uçucu, şair bir ruh. Aynı zamanda arayış içinde olan bir ruh. Hı-hı. Bu yüzden de Nazım'ı bir anlamda kendini bulamadan, hı-hı, şiirleriyle göçmüş bir müthiş şair olarak anmak gerekiyor, evet, diye düşünüyorum.
Doğru, çok doğru.
Ben onun en sevdiği, hı-hı, şiirlerden birini paylaşmak isterim sevgili dinleyenlerimizle.
Tamam.
Bulutlar Adam Öldürmesin.
Bakın dinleyelim.
Analardır adam eden adamı. Aydınlıklardır önümüzde gider. Sizi de bir ana doğurmadı mı? Analara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. Koşuyor 6 yaşında bir oğlan. Uçurtması geçiyor ağaçlardan. Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. Çocuklara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. Gelinler aynada saçını tarar. Aynanın içinde birini arar. Elbet böyle sizi de aradılar. Gelinlere kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin. İhtiyarlıkta aklına insanın tatlı anıları gelmeli yalnız. Yazıktır, ihtiyarlara kıymayın. Efendiler, siz de ihtiyarsınız. Bulutlar adam öldürmesin.
Çok güzel, çok güzel. Evet,
ağzınıza sağlık hocam.
Teşekkür ediyorum.
Teşekkürler.
Bu onun en duygusal, bütün toplumu kavrayan şiirlerinden biridir bana,
evet,
göre.
Az evvel Bledeman söyledi, dedi ki bundan sonra bütün şiirleri Vera için oldu dedi. Doktoru Nazım'a aşksız 10 yıl yaşarsın, aşık olursan 3 yıl demiş. Gerçekten öyle de olmuş. 3 Haziran 1963 günü büyük şair bu muhteşem şiirlerine bırakarak bu dünyadan ayrılmış ve pasaportunun içinden de el yazısıyla yazılmış şu şiir çıkmış sevgili dinleyenlerimiz. Gelsene dedi bana, kalsana dedi bana, gülsene dedi bana, ölsene dedi bana. Geldim, kaldım, güldüm, öldüm.
Gerçekten şair anlatan en güzel dizeler herhalde bu.
Evet, şimdi de biraz doğru bilinen yanlışlar var onun hakkında. Kısacık böyle bir bilgi alacağız şimdi Bilede Yaman'dan ama onun sesinden bir Nazım şiiri dinlemenin keyfinden de dinleyenlerimizi mahrum etmeyeceğiz.
Doğru bilinen bir yanlışla başlamak, hı, istiyorum. Nazım Hikmet'in o meşhur "Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda" şiiri vardır.
Evet.
Rahmetli Cem Karaca'nın muhteşem şekilde seslendirdiği.
Evet.
Biz hep şöyle biliriz, şöyle duyduk. İşte Nazım Hikmet yine polisten kaçtığı bir gün Gülhane Parkı'nda, Sarayburnu'nda,
hı,
sevgilisiyle buluşmak üzereydi.
Hı hı.
Polisi görünce,
evet,
ağaç tepesine çıkmak zorunda kaldı. Orada, hı hı, yazdı vesaire diye. Bunların hepsi tevatür.
Hı.
Biz bu şiirin, ceviz ağacı şiirinin, 1 Temmuz 1957'de Bakçık, Bulgaristan bölgesinde yazıldığını biliyoruz.
Evet.
Bulgaristan'dayken yazılıyor bu,
evet,
şiir.
Evet.
Dolayısıyla orada yazdığı için,
hı-hı,
içerik her ne kadar özlem, hasret ve benzeri duygularla örülmüş olsa da,
hı-hı,
biz onun daha çok ailesine, memleketine duyduğu hasreti resmettiğini, onu evet. imgelediğini evet. düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu da magazinsel bir konudur. Bu doğru bilinen yanlışı da
evet. Gülhane
bu
Parkı'nda.
Yanlışa da şerh evet. düşmek istedim.
Evet. Hadi o zaman bir yaşamaya dair Bilede Yaman'dan dinlesek mi? Ne dersiniz Havva Hanım?
Kesinlikle.
Hadi
teşekkür
bakalım.
Ederim. Yaşamaya dair. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede, öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin, beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yanı ağır bastığından.
Yüreğinize sağlık.
Gözlerim doldu. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz Bilede Yaman.
Ben teşekkür ederim efendim.
Evet, Havva Tekin şimdi hani öylesine bir yaşama bağlılık ki bizim de herhalde Nazım Hikmet'ten bu yaşama dirençle, inatla sarılmasından örnek almamız gereken şeyler var değil mi?
Hem kendimiz için hem içinde olduğumuz toplum için dirençli bir şekilde tutunmamız, devam etmemiz gerekirse savaşmamız gerekiyor. Çünkü yaşam hem güzel hem bir tarafıyla acımasız hem sürekli bize sürprizler hazırlıyor. Buna açık olarak gereğini yapmak lazım.
Evet. Ve herhalde Nazım Hikmet'in en güzel şiirlerinden biridir. Hani biz hiçbirinden bu da çok güzel, bu da çok güzel diyoruz ama gözlerinin yeri de bende bir başkadır. Ben de size gözlerini okuyacağım sevgili dinleyenlerimiz canlı yayınımızda. Gözlerin, gözlerin, gözlerin. İster hapishaneme, ister hastaneme gel. Gözlerin, gözlerin, gözlerin hep güneşte. Şu Mayıs ayı sonlarında öyledir işte. Antalya tarafında ekinler seher vakti. Gözlerin, gözlerin, gözlerin. Kaç defa karşımda ağladılar. Çırılçıplak kaldı gözlerin. 6 aylık çocuk gözleri gibi kocaman ve çırılçıplak. Fakat bir gün bile güneşsiz kalmadılar. Gözlerin, gözlerin, gözlerin. Gözlerin bir mahmurlaşmaya görsün. Sevinçli, bahtiyar, alabildiğini akıllı ve mükemmel. Dillere destan bir şeyler olur dünyaya sevdası insanın. Gözlerin, gözlerin, gözlerin. Sonbaharda öyledir işte kestanelikleri Bursa'nın. Ve yaz yağmurundan sonra yapraklar ve her mevsim ve her saat İstanbul. Gözlerin, gözlerin, gözlerin. Gün gelecek gülüm, gün gelecek. Kardeş insanlar birbirine, senin gözlerinle bakacaklar gülüm. Senin gözlerinle bakacaklar.
Dilinize sağlık.
Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
Evet. İyi ki doğmuş.
İyi ki doğmuş. İyi ki varmış. Evet. Bize böylesi şahane eserler bırakmış ve bizim her seferinde okuduğumuzda
arada,
yüreğimiz titriyor.
Müsaadeniz olursa son bir şey söylemek
tabii,
isterim.
Tabii buyurun.
Bizim için önemli olan dünyada en çok şiiri çevrilen şairlerden biri Nazım Hikmet.
Evet.
Ve onun yazdığı şiirler Türkçe. Bu çok önemli.
Türkçe evet. Evet. Evet. Ve evet. Türkçe'yi de çok güzel kullanıyor. Sizin gibi Türkçe konusunda hassas olan bir insan değil mi? Evet.
Olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle, Türkçe çok zengin bir dil ve bizim ana dilimiz, sahip çıkmamız gerekiyor. Zamanımız varsa ben de veda etmek
hadi
isterim.
Hadi veda edin. Hadi o zaman.
Doğumunun bütün Türkiye'yi ve dünyayı aydınlattığını düşündüğüm bu güzel özel şair için kendi veda şiiriyle
buyurun.
Veda etmek isterim. Hoşça kalın dostlarım benim. Hoşça kalın. Sizi canımda, canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim. Hoşça kalın. Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez. Ben dostların gözünde kendimi boylu boyunca görüyorum. A dostlar, a kavga dostu, iş kardeşi dostlar. Tek hecesiz elveda. Geceler sürecek kapımın sürgüsünü, pencerelerde yıllar süre örecek örgüsünü ve ben bir kavga şarkısı gibi haykıracağım Vapushane türküsünü.
Çok teşekkür ederiz. Hava Tekin ve Bile Değman bizimle birlikteydi sevgili dinleyenlerimiz ve Hoş Sohbet Sokağı'ndan yine bir şiirle ayrılıyoruz. Nazım imzasıyla sizinle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli Hanım ile açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev. Ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin, yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını, bahçesinde Ebruli Hanım ile açan evin. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Mini minnacıktı kadın. Rahata acıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda. Ve elveda deyip mavi gözlü deve girdi zengin bir cücenin kolunda, bahçesinde Ebruli Hanım ile açan eve. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, dev gibi sevgilere mezar bile olamaz, bahçesinde Ebruli Hanım ile açan ev.